Ayrım 7. Yağmur Akşamları Selim İleri sayfa 104. Şark ve Garp, ne şark ne garp. Otel ay ışığının yaz gülü salonuna ne gülünç isimler bunlar giriyorsunuz. Aslında bir veranda. Bu haliyle bir yaz oteline daha yaraşıyor. Zaten yaz oteli değil mi? Tenhalığında ölülerin belirip kaybolduğu. Veranda der demez Refik Halit. Çam fıstığı kasının önündeki verandayı tasvir eder hangi romanında? Türkçesinin kıvraklığına hep özendiniz. Fakat memleket hikayeleriyle gurbet hikayelerinden ötesini görmezden geldiniz. Onları da Maposan'a çok yakın bularak, herkese okuma sevgisi aşılayabilecek sıcak romanları için Refik Halit'in tek satırı yazmadınız. Şimdi pişmanlık duyuyorsunuz, küçümsediniz. Siz küçümsediniz, etrafınız küçümsüyordu. Met ederseniz sizi de küçümseyeceklerinden korkuyordunuz. O zaman romanların da etrafında ustaca işlenmiş bir susku cinayeti. Edebiyat çevreleri susku cinayetini işlerken Nilgünler'in gördüğü rağbet. Nilgünler satış rekoru kırdı. Mapa Melikesi Nilgün, Türk Prensesi Nilgün derken Refik Halit yurdun dört bir yanında okunuyordu, kıskandınız. Hiç değilse ata coşkurusunu açıkça yazdı. Belli olmaz, belki de bir kalem kavgası çıksın istiyordu. Oturaklı Refik Halit aldırışsız kaldı. Ses çıkmayınca Ataç, Monsoy'a antre gidene geri döndü. Ataç'la aranız açıktı. Sofralarda yakınlarına sizin için Kırtıpil Hamdi diyenlerden biri de o. Ötekiyle seyrek görüşürdünüz ama arkadaşınızdı. Son senelerde Nişantaşı'nda Vali Konağı caddesindeki sokak başı pastane ismi dilinizin ucunda, öyle ay ışığı yaz gülü falan değil. İsmi neydi? Refik Halit Bey, Abdülhak Şinasi, bazen Ruşen Eşref, Yakup Kadri Beyler buluşurdunuz. Hatıralarının son kısmını yazıyordu Refik Halit. Sizin çok sevdiğiniz İsmet Paşa'ya kirpi yokları. Cesaretine şaşardınız. Çam fıstığı kasının önündeki verandada loş bir köşede yine kahkahalar atıyor. Ben Epikürye'nim. Pagotlar, verandalar, limonluklar, limon köşkü. Derdi onun eserinde. Bütün bu rayihalı, süslü, iç açıcı şeyler, çiçek, güzellik, nadide orkidelerin zehir yeşil yaprakları. Buraya gelirken ölü Refik Halit'i sizden sonra öldü, yanınızda getirdiğinizi bilmiyordunuz. Oysa verandanın loş köşesinde çilekli kayısılı turtalarla baş başa. Akif gibi korkunç acılar çekmedi, umursamadı. Ankara'yı yazdı. Sizin Ankara'nızdan epey önce. Size gülüyor. Yaşlılığın bir yükü de hatırlamalar. Adeta bu yüzden çöküyoruz. Ölüme rağmen bu hatırlayışlar onun Ankara'sı sizinkinden önce. Ölüm ve zaman bu mor perdeyi bir türlü yıpratmıyor. Mor perde, yaz gülü salonun geniş camlarından gördüğünüz gökyüzü bir zamanlar menekşe rengiydi. Bu akşam semaları şimdi kan oturmuş mor. Öldünüz, ben yaşıyorum. Yaz yağmuruyla başlayan hikayenize geri dönüyorum. Tekrar, yazı masası başında. Kadın elini ağaçtan çekiyor, o palmiyeden herhalde. Tepesinde yelpaze gibi telek damarlı yaprakları kuruyup kalmış. Bahçenin son gülleri diye yazmışsınız, henüz yaz mevsimiyken. Yaz mevsiminde niye son güller? Güller ne zaman açar, ne zaman solar? Sarmaşık gülü, ateş gülü, yedi veren. Bu güzel yaz gecesinden, oysa bir yaz sabahını anlatıyordunuz. Daha birkaç sayfada bu karışıklık, bu unutkanlıklar. Dönüp okumuyor muydunuz? Okasınız, hemen düzelteceksiniz. Kafanız karışıktı, doğu, batı filan. Dalgınlığınıza geldiğini sanmıyorum. Sizi etkileyen, yazmayı alıp götüren, şarktan, gapten kurtaran bir esin meşcesine, yaz gecesi, son güller, yaz gecesinden kalma hülyalar, rüya, ayna, şafak. Beyhude hatırlıyoruz. Bu hiç olmamış şeyleri. Şafak, külçelenen ışıklar, sarmaşık, böcek sesleri. Öteki yazılarınızda, şiirlerinizde, güç ve yavaş yazarım diyorsunuz. Aralıksız çalışmak istediğinizi fakat hep bölündüğünüzü, daracık vakitlere sığındığınızı, daracık vakitlerde yazken güller son güller olup çıkıyor. Daracık vakitlerde daha demin sabahken şimdi yaz gecesi. Boğucu bir coşum dalgası gelip çattı mı, çarptı mı, yalnızca gülleri, bahçeyi, deniz, denizde kırılan ışıklar, ıssız akşam, gülümseyen genç kadın, avucumuza dökülüşecek yıldızlarıyla lacivert gökyüzü, sahile vuran dalgaları, yaz gecesini yazmak. Ama niye? Yanıtlamıyorsunuz. Konularınızı kolay bulurmuşsunuz, onu söylüyorsunuz. Hatta bazen bir başkasıyla konuşurken biraz yol alınca daha 2-3 sayfa yazar yazmaz sorunlar patlak verirmiş. Başa dönüp tekrar yazıyorsunuz. Plan çıkartmıyormuşsunuz. Kafanız büsbütün boşken sırf yazmak için masa başına geçmezmişsiniz. Uzun günlerde, boğucu akşamlarda ne yapıyordunuz? El uzatan neydi? İç sesiniz masa başına koşardım duruyor. Yürüyorsunuz. Evet evet, yaz oteli, kimseler yok, koridorlar bomboş. Vakit geçmezdi. Kafam bomboşken diyorsunuz, akşam yavaşça erirdi. Masa başına koşardım vakit geçsin diye. İki satır daha, bir cümle, bir sözcük daha. Yeter ki akşam, delik deşik eden akşam. Ama siz ıssız evinizdeki akşamların gazete dergi köşelerinde dile düşmesine katlanamazdınız. Sizin çağınız şahsi hayatların takım elbise giydiği, boyun bağı taktığı bir çağ. Ayakkabılar gıcır gıcır, derli toplu, akıllı uslu görünmek zorundaydınız. Ünlü mektubunuzda apar topar geçiştiriyorsunuz. Kendime gelince, insan o kadar mühim değildir. Ben de herkes gibiyim. Lise talebesini, artık Antalyalı bir delikanlı olduğu ortaya çıktı, kanıtlandı. Yazdığınız o mektup defalarca yayımlandı. Bunlardan birinde gerçekten büyük talihsizlik. İnsan o kadar mühim değildir. Ben de herkes gibiyimin yanı başında tam sayfa fotoğrafınız. Smokin mi, frak mı, boynunuzda kocaman beyaz papyon. Milletvekili fotoğrafınız. Smokin ya da frak, bir türlü ayırt edemem. Bize göre sağ üst cebinizde beyaz mendilin ucu. Beyaz ipek mendil. Yüzünüz, bakışlarınız o kadar zavallıca ki sizi tanımak imkansızlaşıyor ama hevesleriniz. Dudaklarınıza konuşamamanın çırpınışı konu vermiş. Çok gülünç olduğunu bile bile o kıyafetle. Başka bir mektubunuzdan korkuyorum. Siplen, bütün benliğimi saracağa benziyor. Milletvekili Baudelaire. Röportajınızda siplen falan kalmıyor. Sanat karşısında herkesin önünde gayet ciddisiniz. Şiiri ve nesri ayrı ayrı her zaman mühimsedim. Yazdıklarınızı gündelik hayatın tesirlerinden siyaset, efkar-ı umumiye, gelgeç modalar uzak tutmaya çalışırmışsınız. O alık röportaj yazarı da hızlı hızlı yazıyor. İmkansız diyorsunuz. Ona söylemiyorsunuz tabii. İmkansız. Bir telefon bile yıkıp geçer, yok eder. Bir ses, bir tıkırtı, bir tını. Değil ki efkar-ı umumiye. Ansızın bastıran hatırlayış. Kala kalırsınız. 1951'de gündeliğe dönüp okurlarınızın eserlerinizi ilgisinden memnuniyet duyduğunuzu söylemişsiniz. Defterlerinizde tam tersini dile getiriyorsunuz. Kendi kendinize kaldığınızda. İpek papyonsuz, ipek beyaz mendilsiz. Defterlerinizde okurlar, okurlar özlemişsiniz. Her yazar ister. Oysa pek bir şey değişmiyor. Yalnız kalış değişmiyor. Hem ölümünüzden 5-10 yıl sonra eseriniz önemsendi, birkaç cilt kitaba sığmayacak kadar çok yazıldı. Geçen zaman da böyle, sizi ve eserinizi irdeleyen yazılar çoğaldı, kitaplar yayımlandı. Şöhretli bir ölü, üstelik sağ ve sol sizi paylaşamıyor, büyük bir saltanat. Fakat günü gelince sona erecek, sizden ve eserinizden usanacaklar. Ölümden sonraki şöhretiniz göze batacak. Ne şark ne garp burası. Burada ölüler bile kıskanılır. O zaman hırpalayacaklar. Bekleyelim. Yaşamdayken sizi yalnız bırakıyorlarmış. Çocuk gibi küskün. Çevrenizce yalnız bırakıldığınızı söylüyorsunuz. Adaletler o geceye sizi davet etmemişler. Galiba yılbaşı gecesi. Sabahattin. Yazdıklarınızı ısrarla görmezden geliyormuş. Azra ile Günyol Sabahattin'e sizi çekiştirmişler. Sağcılara fazla yakınlık duyuyormuşsunuz. Kaçıncı defterdeyse bunlar. Narmanlı yurdundaki odanızda işte bütün eviniz, kendi kendinize konuşuyordunuz. Hayatımızdaki ikilikler üzerine kara duygulu sözler. Bunu epeydir yapıyorsunuz. Bitmeyen ikilikler bu memleketin kaderi. Biraz ötede sokak, taşıtlar, kalabalık. Beyoğlu eğlenmeye hazırlanıyor. İkilik mikilik umrunda değil Beyoğlu'nun. Tek başınıza konuşmalarınızı bazen yüksek sesle, gece gündüz fark etmiyor. Çevrenizde birileri, ölüler diriler fark etmiyor. Onlarla söyleşircesine klakson sesleri, tramvayların dandanları. Zevkte, yaşayışta, düşünüşte, duyuşta, her şeyde ikilik. Her şeyde ikiliklerin ördüğü yeni medeniyetiniz. Fakat Sabahattin bütün geçmişi reddetmekte ısrarlı. 30'larda mı, 40'larda mı Süleymaniye'yi bugün için yorumlayan Sultan Ahmet mi yoksa o yazısı ne kadar derinliklidir? Azra, mitologya perisi rolünde etrafa Homeros'tan mısralar döküp saçıyor. Siz Şıp Sevdi'nin atlı tramvaylarını anlatıyorsunuz. Azra, Medusa'nın kanından doğma Pegasus'u anlıyor. Sabahattin, Yunus'ta Villon'u, asılmışların baladını Şıp inişi bulu veriyor. Günyol, Sabahattin'in yarı katibi, yarı yamağı. Tramvayların dandanı parçalıyor. Taraça'ya çıkıyorsunuz. Bu ölümler sonbaharında yazdan kalma bir gün. Hasır koltuklardan birine oturuyorsunuz. Rengi bir zamanlar filiziymiş. Zeus'u, Kronos'un oğlunu insanlar arasına indirdiğiniz şiir geliyor aklınıza. Olimpli, Fidyaslı. İnce bir ironi aramıştınız. Kimsenin ilgisini çekmedi. Zeus, Fidyas'ın özene bezene yaptığı kendi heykeline, o görkemli Zeus heykeline katıla katıla gülüyordu. Sabahattin umursamadı. Bir yandan da Beyoğlu'nu yazıyordunuz. İstanbul ülkede tefrika edilmeye başlanmış. Muhayyilimiz Beyoğlu'nu bir türlü beğenmiyor, bir türlü benimseyemiyormuş ve bunda da haklıymış. Hiçbir şey hakiki değilmiş Beyoğlu'nda. Burada bulunan her şeyin daha iyisi, güzeli, daha yenisi, daha özgünü dışarıda. Tabii Avrupa'da. Beyoğlu 3. sınıf, 5. sınıf. Bir 19. asır Avrupası. Tepeden tırnağa taklit. Bu yüzden de Beyoğlu'nda her adım kendimizden kaçma, kendimizden uzaklaşma. Bir ihtibasta ömür sürüp duruyormuşuz. İhtibas sözcüğünün gün gelecek Osmanlıcaya en açık, en yatkın sözcüklerden bile kapı dışarı edileceği aklınızın ucundan geçmezdi. Edildi, sepetlendi. Ölü bir sözcük artık o kemikleri bile kalmadı. Ama zaten siz de harıl harıl hor görüler kondurduğunuz Beyoğlu parçasını sonra İstanbul kitabınıza geçerken gizli gizli kim bilir hangi endişelerle içiniz kana kanaya çıkartıp atacaktınız. Olur ha, birilerinin dikkatini çeker, soldaki mi, sağdaki mi, Ecinlilerin. Asıl ihtibas bu değilse neydi? Tramvayların dandanları hepsini parçalıyor. Beyoğlu bu gece yine eğlenecek. Beyoğlu sancınızdan habersiz, sancınıza sağır, hep eğleniyor. İyi de ediyorsunuz, canınız vermut istemiş, garsonu çağırıp vermut isteyeceksiniz. Bu akşam vaktine yaraşır. Halbuki otel ay ışığında değil, odanızdasınız. Vermutu kendiniz almanız gerekecek. Pikapta Handel, bir serenat. Belki gizlice piyasa şarkısı. Saadettin'in Menekşelendi Suları. Safiye'nin yorumuyla Menekşelendi Sulara vurgunluğunuzu Sabahattin Allah'tan bilmiyor. Arkadaş, çevreniz sizi hızla terk ediyormuş. Umurumda değil diyorsunuz. Issızca konuşmak, yazmak yetti bana. Hülyalarla, hayallerle, hayatınızdan çıkıp giden dirilerle öldüler. Ah o gecelerde Narmanlı yurdundan çıkıp fırlayıp Beyoğlu'na karışmak arzusu. O günkü bohemin bir midye tarlası gibi yapıştığı, durdurulamaz, önüne geçilemez şiddetli bir arzu. Yarım kalan son romanımız. Vermut'u yudumluyorsunuz. Tatlımsı buruk tadı, rayihası hoşunuza gidiyor. Yeni bir şeyler denemiştiniz son romanda. Durmuş oturmuş üslubunuzdan sonra bilinç akışı filan. Yarım kalacağını hissetmiş miydiniz ölümün yaklaştığını, ölümü artık durduramayacağınızı? Defterlerinizden alıntılıyorum. Tekrar rahatsızlık, düşüş. Hakikaten konsantrasyon kabiliyetim kalmadı mı? Ben böyle dağılarak mı öleceğim? Maddemden evvel düşüneceğim mi? Müthiş, dağılarak ölmek. Doğu ve batı, şark ve garp. Ne şark ne garp demiştim. Dağılarak ölmek daha yaraşacak. Dağılarak ölürken yazıyordunuz. Sanat ölümünden sonraki hayattır. Şimdi pek cafcaflı geliyor. İnanmış mıydınız? İstiyordunuz. Ölümden sonraya kalmak, bitmeyen şikayetleriniz, suikast, etrafınızdaki susku. Susuyorlardı uzun yıllar. Hiçbir değer, edebi değer taşımayan bir takım yazıların, çizilerin şişirilmesine, gökleri çıkarılmasına tahammül edemiyordunuz. Sanat adına oynanan siyasi kayırmacılık oyunları, bilhassa köy romanları etrafında. Vermut pek güzel. Çırpındınız benim hikaye kitabım için. İkinci hikaye kitabınız. Çıt yok. Hepsi İnce Mehmet'e koşuyor. Aklınız almıyordu. Meseleyi çözdüğünüzü zannettiniz. Komünistler köy romanlarıyla yatıp köy romanıyla kalkıyorlar. Sahtekar politikacılardan dilinize yapışıp kalmış bu komünistler söz dağarınızda fena halde sırıtıyor. Ama üzerinde durmuyorsunuz. Köy romanlarının modası geçti, gülümsüyorsunuz. Kimse köy romanı yazmıyor artık. Neredeyse özleyeceksiniz köy romanlarını. Komünistlerin köküne kibrit suyu döküldü. Şimdiki dayanışmalar, kayırmalar bambaşka sebeplerden. Artık gülmeye başlıyorsunuz. Şark mı, garp mı derken kopuş kopuşu izledi. Bölünme bölünmeyi, yok sayış, görmezden geliş, yok ediş, birbirini yok ediş. Sanat eseri arada sinek vızıltısı. Siz, milli benliğin devamı, değişerek devam etmek falan derken usul usul çürüdü, kokuştu, seyrediyorsunuz. Sabahattinlerin hümanizma mayası tutmadı. Pazartesi toplantılarında herkes birbirinin boğazına sarılıyormuş. Siz yetişemediniz. Ama eski gecelerden bilirsiniz. Pek sevdiğiniz milli şefin keman çalışları, hatıra fotoğrafı artık. Milli şef de bir hatıra fotoğrafı. İkide bir de tekrarlayarak kafa şişirdiğiniz müreffeh iktisadi hayat gerçekleşmedi. Yoksulluğun pençesinde yıkımlar yıkımları kovaladı. Bunları söylemek neye yarar? Zaten az çok biliyor, hissediyordunuz. Büyük iç sarsıntılarından sonra alkol yatıştırıyordu, uyuşturuyor. Tesiri ne kadar sürüyorsa ardından büsbütün içe kapanış, içsel hayata çekiliş. Sonra aldanmak gelir, akşamdır, aynı aldanış. Bu akşam bir kez daha. Dün gece buzdolabına koymayı unuttuğunuz beyaz peynir sararmış, sertleşmiş. Ali'ye pencereden sesleniyor, gravyer, kornişon, yeşil zeytin, salam ve şarap isteyecek. Her şeyin tazesini sever. Siz sararmış beyaz peyniri tırtıklayacaksınız. Bol buzlu rakı, bu akşam yine. Önceleri korku verir, sonra alışılıyor. İntihar olduğunu bile bile içmeye devam ediyorsunuz. Dudaklarınızın arasında bafra, yeni harman. Böyle yazı yazılmaz, uyur gibiyim. Bazen yazılır. Harfler titrer, satırlar eğrilir, büyürülür. El yazınızın çok zor okunduğunu söylemişlerdi. Eski yazıdan vazgeçememişsiniz. Ama ayıkken yeni yazı. Yalnız harfleri değil, bütün eşyayı titreşir görüyorsunuz. Pus perdesinin gerisinde. Her şeyden evvel asabınız bozuk. Kaçıyorsunuz. Neden kaçtığınız malum. Asabım realiteye tahammül edemiyor diye mırıldanıyorsunuz. Realite, kaçamıyorsunuz. Şark da, garp da peşinizi bırakmıyor. İçerek ya da sarsılıp kalarak. Vermut bitti. Hatıralar o kadar canlı ki, hatırlayışlar geri dönüyor. Burada, ıpısız yaz otelinde bile unutamıyorsunuz. Birden La Traviata plaktan. Nereden çıktı? La Traviata'nın plağı sizde yoktu ki. Halbuki o kadar eskimiş ki plak. Cızırtılar almış başını gitmiş. Zavallı küçük kibar Yosman'ın hikayesi bir asırdır gözyaşı döktürüyor. Giorgio Jarmont'la Violetta'nın şarkıları. Seversiniz. Fakat nereden çıktı? Yavaş yavaş hatırlıyorsunuz. Kim anlatmıştı bir donanma gecesi bando çalarken? Aziz dedi. Kimdi? Macerası neydi? La Traviata'dan bir ezgiyi üflemiş. Bu bir havai fişekmiş. Gürültülü, gümbürtülü çalgılar arasında. Aziz dedenin neyine kulak veriyorsunuz? Çıt yok. Eski pikapta cızırtılı plaktan dinliyorsunuz. La Traviata üfleyen Aziz dede de büyük gizi çözeceğinizi umarak yaz öğleden sonrasında acıdan ve hazdan esrik iğneyi eski plağa bir kez daha eski plakta o şarkıyı eskiye handise saplayarak. Oysa neyden çıt yok. Orada neyde garp ve şark bambaşka birleşmiş. Operanın yapay görkemiyle uğuldayıp duran yalnızlığınız, ıssızlığınız arasında garip yakınlıklar kuruyorsunuz. Neyzen hangi şarkıyla, hangi ezgiyle havai fişek oldu? Ney yankısını bekliyordunuz başınız dönerek? Giorgio Germont'un elveda deyişlerini, Violetta'nın Allah'a yalvarışına. Burada şark ve garp avunuyordunuz. Avunma oyunlarıydı. Önünüzdeki bungun günleri. Boşuna bir hayatı sürüklediğinizi düşünüyordunuz. Bir havai fişek, bir akan yıldız eriyip gitti. Oysa size renkler, ışıklar, aydınlıklar, ateşler vaat etmişti. Yazıyorsunuz. Narmanlı'daki odanızda. Beyoğlu şenlikli gecesine hazırlanıyor. Bütün o Avrupa döküntüleri şıkır şıkır. Yazıyorsunuz. Boşuna hayatınızı sürüklemek, sürdürebilmek için. Daha demin şehre indi. Damla damla yağmur. Yaz sağanağı değil. Siz bir sağanak olsun istediniz. Sadece yağmur sıkıntısı. Sonra huzursuzluk. Bu her şey yarım kalacak korkusunu hep yaşadınız. Eskiyip gidecek hikayeler, roman, hatta o kadar değer verdiğiniz, titizlendiğiniz şiirleriniz. Violetta, Valeri ayrılıktan konuşurken Alfredo'ya. Belki de bu ayrılık şarkısını neyle? Şark ve garp, hangi donanma gecesinde bando? Kala kalıyordunuz, yitip gidecekler, götüremiyordunuz artık ne kendi hayatınızı ne memleketin yarını. Aziz dedenin havai fişeği bir an yanıp parlayıp söndü. Meymey değil, hayatınızda asıl çalışma devresi sanatla haşır neşirlik, batı müziğini tanıdığınız zaman başlamış. Size siz yapanlara batı müziğini ekliyorsunuz. Gazi Terbiye Enstitüsü'nde birkaç yüz plak. Kıraç Ankara'da enstitüde birkaç yüz plan sebebini yazmamışsınız. Genç Cumhuriyet, genç öğretmenler için getirtmişti herhalde yabancı ülkelerden. Batı müziğini, klasik müziği öğreniyordunuz. Batı düşmanı Dostoyevski okuyordunuz, birkaç yüz plağı dinleyerek. Karmaşadan karmaşaya sürüklendiğinizi ayırt etmiyordunuz. Müzik sizi alıp götürüyormuş. En küçük şiiriniz bile özünde musiki. Sahiden öyle miydi? Yoksa biraz da öyle olsun mu istiyordunuz? Fonda operalar, senfoniler, konçertolar, yazıda çizide yaşadığımız toprak, bir yığın hortlaklı tarih. Sabri'nin 17. yüzyıl tasarısı, Mümtaz'ın Şeyh Galip romanı. Bunlar oyundu, biliyorsunuz. İşin içinden çıkamıyordunuz. Olacak şey değil. 30'lar, 40'lar, hepsi kristal salonuna üşüşmüş. Siz de. Devrin artık gözden düşürttüğü Alaturka müzik, o musikiyi gazinolardan kurtarmamız gerekmiyor mu dediğinizi, dede efendileri, hafız postları kastetmiyorum, 30'ların 40'ların yeni zaman şarkıları, ucuz şarkılar, piyasa şarkıları, yine de kalbiniz titriyor. Safiye, Münir, Hamiyet. Müzeyen ortalarda görünmüyor. Otel ay ışığına, buradaki kristale gelmesi şimdilik imkansız. Ötekiler sahnede. Çok söylenmiş, çok dinlenilmiş. Feryatlar, sarı kurdelen, fikrimin ince gülü. Otomobil uçar giderler. O zaman dilimi yitirilmiş. Bir daha geri dönmeyeceğini zannettiğiniz bütün canlılığıyla bir adım atsanız sanki kavuşacaksınız. Bayılırdınız. Gazinonun ışıkları yanmış. Sigara satan kıpkısa etekli genç kız, iç ceviz taze ve badem, garsonlar koşuşuyor. Demek buradaki kristalde çalışmaya başlamışlar. Hamiyet az sonra makberi söyleyecek. Siz de 30'larınızda, 40'larınızda rüzgar gibi titriyor içiniz. Sonra Ayaz gibi, Çığlık gibi eski piyasa işi şarkıların yankısında. Makberi Hafız Burhan söylerdi. Ceketinizin cebinde La Temps Retro, Livre'de poş baskısı yeni çıkmış. Dayanamayıp kristal salondan içeriye giriyorsunuz. Sahnede Selahattin Pınar. Yoksa Kadıköy'ünde İnci Gazinosu mu? Şöyle bir tanıdığınız Baki Süha ne derse desin hatıralar kimseyi koynuna almıyor. Siz ve arkadaşlarınız kimler? Adalet var galiba. Şu masada oturacaksınız, gülümsüyorsunuz içkili. Size Paris'ten parfüm ısmarlayan Adalet, Safiye'yi yüzüne bakılmaz, Hamiyet'in sahne kıyafetini çok rüküş buluyor. Münir sahneye çıkınca içkiler apar topar kaldırılacak. Hepsi zaman kayması. Odanıza kapanıyorsunuz. Otel ay ışığındaki oda da olabilir bu. Narmanlı yurdundaki de. Hepsi zaman kayması. Ölüler için mekanın anlamı kalmamıştır. Her nedense Akif'i düşünerek odanıza çekiliyorsunuz. Ölüler istediği gibi döşeyebilir. Şimdi bir çalışma odası. Kimin çalışma odası? Hangi ulu şairin, ulu romancının evinde görmüştünüz? Alıp bu ölü çalışma odasına taşıdınız. Yıpranmış eşyayı, küf kokusunu. Bir zamanlar yaşamla, yaşantılarla dolup taşmıştı. Mesela Halit Ziya Bey, oğlu Halit Veda'da Aşk-ı Memnun'un yeni harflerle ilk basımını göstermişti göğsü kabararak. Sonra kitabı Maun yazı masasının üstüne bıraktı. Mesela Hamit yabancı dostları kaleme getiriyor. Pek arı bir Türkçeyle ne demek olmak istemek kartal, ne demek ağlamak, sulanmış baş. Hamiyet'in ve Hafız'ın söylediği makber, Hamid'in hangi eserindendir? Fakat herkes makberinden sanır. Pencerede yağmur sesi. Neyle üflenen bir La Traviata oluyor. Hepsi zaman kayması. 920'lerdesiniz. Çorak Kıraç Ankara'da. Dostoyevski muazzam bir şeymiş. İnsan ıstırabıyla temasın sıcaklığı sizi her zaman çıldırtıyormuş. Kabuğunuz çatlıyor. Siz de birkaç sene içinde boy atan o mucizeli nebatlara benziyormuşsunuz. Bozkırın ortasında. 951'desiniz. Gençliğin sona ererken ve gençliğinizden söz açarken yalnızlık sizi kitaba savurmuş, fırlatıp atmış. Sizi siz yapan garp musikisini unutmuş. Dostoyevski, Baudelaire. Bakın bu Baudelaire yeni. Yine Ankara. Kitaplar İstanbul'dan getirtiliyor. Eski payitahtı, yeni başkent bir türlü geçememiş. Gazi Terbiye Enstitüsü'nde 150 plak var. Fakat Les Fleurs du Mal yok. Les Fleurs du Mal unutulmuş. Elem çiçekleri. Kitaplar 30 yıllık başkente binbir güçlükle getiriliyor. 954'te Cumhuriyet'te yayınlıyorsunuz. Çiçeği burnunda Paris gezgini, oysa yaşını başını almış, Notre Dame de Katedrali'nden büyülenmiş. Baudelaire'in dizesini de Türkçe çevirmeyi ihmal etmeyerek. Büyük ormanlar, siz beni katedraller gibi ürkütürsünüz. Baudelaire, Lauz'un konağında oturduğu o parlak gençlik zamanlarında Notre Dame'a elbette sık sık gelirmiş. Lauz'un konağını gazete okurları sanki kendi evleriymişçesine biliyorlar. Baudelaire'in tarihlerine acıdığı küçük ihtiyar kadınlardan birine rastlayınca siz, oralarda katedralin civarında bu kadınların da memleketçe bilindiği, tanındığı edasıyla yazıyorsunuz. Elbette katedrale sık sık gelen Baudelaire Paris'i ruhuyla aksettiriyor. Artık sen onun anlattığı gibi akıyor. Paris'te sabah öyle doğuyor. Bazı akşamlar karanlık, mahalle aralarına ondan kalan bir trajedi duygusuyla siniyor. Derken Baudelaire'den bahsetmediler diye Şinasi'ye, Namık Kemal'e, Ziya Paşa'ya, şairin öldüğü günlerde hepsi Paris'teymiş, veryansın ediyorsunuz. Zaten Tanzimat'tan neden bahseder ki? Öfkeniz niye? Besbelli 954'te Paris'ten bir hava estirmek, sizin için de Batı, Garp, Baudelaire, Paris, aydın olmanın göstergesi. Fakat 2 mi 3 mü yıl geçince durum değişecek. Gençlik anıları tat vermeyecek. Paris hasreti dinmiş Valeri yok. Baudelaire Handi ise tasını tarağını toplamış. Dostoyevski'de insanın ıstırabı geçti geçecek. İtenler arasında Dostoyevski'nin merhameti de. Kimseye merhamet duymuyorsunuz. Bir tek Kırtıpil'in ıstırabı. Döküm çıkarıyorsunuz. Sevgilerde, arkadaşlarda, arkadaşlıklarda iflas. İçin için homurdanıyorsunuz. La Fleur du Mal'in acısı, ağrısı, elemi, sancısı, sızısı hiçbir şeyi kurtaramamış. Dostoyevski'nin merhameti hiçbir şeyi kurtaramamış. Dökümde yediğiniz kazıklar, arkanızdan söylenenler, itilip kakılmanız, yüzünüzde sahte gülecekler. Ne var ki gençlere, öğrencilerinize tavsiyeniz. Bol bol Dostoyevski okuyun. Hemen şimdi okumaya başlayın Dostoyevski'yi. 7. ayrımın sonu, sayfa 118.